Ayrım 15.
Ahmet Cemil bu izdivaç meselesine ne tarafgir ne de aleyhtar idi. Ne destekliyor ne de reddediyordu. Meselede bir itiraz vesilesi, karşı çıkma sebebi bulunamaması, aleyhtar olmasına mümanaat ettiği, engel olduğu gibi enişte olacak adamın herkesten başka bir şey olmayışı tarafgir olmasına da mani olmamış idi. Vehbi Bey'i tanıdıklarından, kalem arkadaşlarından sormuşlardı. Herkesten pek iyi teminat alındı. En son defa olarak bir gün Ahmet Cemil kardeşinin reyine müracaat etti. Kardeşinin görüşünü aldı. İkbal gözlerini indirdi, sükut etti. Demek razı oluyordu. Düğün. O gün Ahmet Cemil kaçmış idi. Koltuk resmini, törenini görmek için Süleymaniye'nin o daracık sokağını baştan başa doldurarak ve kapının umuma açılmasını bekleyerek geldirmeleriyle, çarşaflarıyla, üşüşen, orasını beraberinde getirdikleri çocuklarıyla küçük bir mahşer, kalabalık, garip bir renk ve kılık mahşeri haline getiren kadınları, kanarya sarısı hırkasının altında al basmadan entarisini giyerek, başına oyalı gaz boyamasından yapma çiçekli hotozunu, küçük başlığını koyarak, bir paçavra kenarıyla iyi bağlanmamış uzun çorabı güllü pembe iskarpininin, ayakkabının üzerine düşmüş, beyazlı kırmızılı tire kuşağının saçakları sarı hırkasının altından eteklerine dökülmüş, beline işlemeli ipek mendili iğne ile tutturulmuş, düğünün şerefine ta sabahleyin sokağa fırlayan komşu kızlarını kağıt helvacı Arnavut'un yanında içi fındıklı sert helvayı kemiriyor görmemek, akşama kadar bu sokak içinde kestanecilerin, susam helvacılarının, leblebicilerin etrafında bağırışacak, ağlaşacak olan bütün o belinden donu düşmüş, çorabının içine paçası tıkılmış, düğün evindeki annesine sokaktan anne diye bağıran, köşe köşe birbirini kovalayarak çığlık koparan çocuk alayından uzak olmak için bekçi baba gelip de elinde sopasıyla yeni tıraştan çıkmış çökük yanaklı, uçları 8-10 sene kıvrılmış iri siyah bıyıklı mühip çehresiyle, heybetli yüzüyle kapıya küçük bir iskemle atıp hakimiyet vazifesini, amirlik edasını, takındığını, sopasının ilk tarrakasından, gümbürtüsünden anlar anlamaz, henüz komşu hanımların ellerinde süsü ikmal edilmeyen, tamamlanmayan, kardeşini sofaya çağırtarak o yarım gelin haliyle öpmüş, sonra ağlamaktan ihtizaz ile, çekinerek, bir söz bile söylemeyerek kaçmış idi. Ahmet Cemil bir hafta eve uğramadı. Annesiyle kardeşinden öyle izin almıştı. O haftayı Hüseyin Nazmi'nin köşkünde geçirdi. Oh, o İkbal'i böyle mi gelin etmek isterdi? Onun için neler düşünmüş? Ne süslü evler, ne müdeddep görkemli daireler, ne latif tuvaletler, ne müzeyyen cihazlar tasavvur etmiş, ne süslü çeyizler düşünmüş idi. Demek ki o istikbalde zuhuruna emniyet ederek, gelecekte gerçekleşeceğine inanarak, aldandığı hayaller yalandı. İkbal'in gelin olacağını düşündükçe bir vakitler onu beyaz uzun etekli moda gazetelerinin mülevven ilavelerinde, renkli eklerinde görerek imrendiği şeylere benzer bir esvap, elbise içinde beyaz ipek duvağı yanlarına dökülmüş, başı mücevherlerin altında biraz eğilmiş olarak görürdü. Sonra saçları püskürmüş, Yağız Macar atlı zarif parlak bir araba onu alıp götürüyor, daha sonra güzide, seçkin, tuvaletlerle zihayat, canlı, bir çiçek deryası, denizi gibi dalgalı geniş bir mermer sofanın ortasında o çiçek deryasının perisi köpüklerden teşekkül etmiş bir melike, köpüklerden oluşmuş bir kraliçe gibi İkbal. Şark, doğu halıları döşenmiş çifte bir merdiven, salonlar, avizeler, levhalar, kadifeler, atlaslar, demek bunlar hepsi yalan. Hayalinin kendisine bahşettiği, bağışladığı, bütün bu tantana kendisine mest eden o müdeddep, gösterişli, rüya, demek bütün bu şeyler boş idi. İkbal şimdi o sopasıyla kapısının önünde bekçi duran, sokağında alacalı, yaygaralı çocuklar kaynaşan, küçücük evde rastıklı, saçları ve kaşları siyah boyalı, kınalı, ladenli, laden sürmüş. Komşu hanımlar arasında damat beyi, matbaa müdürü Tevfik Efendizade, Tevfik Efendi'nin oğlu Vehbi Bey'i bekliyordu. Kaçtı. Ahmet Cemil rüyalarının şu sefil hakikatinden, acı gerçeğinden tam bir hafta kaçtı. O bir hafta zarfında, süresince, eniştesini hiç görmemişti. Nihayet bir akşam yemekte birleştiler. Ahmet Cemil hayret etti. O henüz ağır bir külfet yükü altında ezilirken yüzüne bakamayarak gözlerini indiren İkbal'e bir kelime tevcihine yöneltmeye cesaret edemezken damat bey herkesle teklifsiz senli bendi oluvermişti. Hatta Seher'le ufak tefek latifeler bile ediyordu. Espriler yapıyordu. Ahmet Cemil bu akşam kendisini ezen azap, sıkıntı, altından hiçbir zaman kurtulamayacağını, sofrada bir vakitler yalnız kendisinin olan şu evin her köşesinde şimdi yabancılıktan asla çıkamayacağını anladı. Bir dakika içinde bütün manevi varlığından, iç dünyasından bir soğuk rüzgar geçti. Şimdi bu evden adeta üşüyordu. O akşam Muzaffer Bey'e can attı. Gazeteye bir ilan sıkıştırdı. Haftasının diğer dört akşamını da evden uzak geçirmek için ders buldu. Hocapaşa'da demiryolu memurlarından iki Alman'a Türkçe öğretmeye başladı. Artık bütün gecelerini evden uzak geçiriyor, hatta Hocapaşa'da ders olduğu zamanlar akşam yemeğini matbaada kısaca tedarik ederek, geçiştirerek, bir vakitler hayat zevkinin yegane menbaı, biricik kaynağı olan aile sofrasında bulunmuyordu. Düğünden sonra Ahmet Cemil ile annesi hemen hiç yalnız bulunmamışlardı. İki ay kadar bir zaman geçmişti. Bir gün Sabiha Hanım sabahleyin odasına girdi. O henüz tembellik ediyor, yatağında mahsus gecikiyordu. Annesi yatağının kenarına oturdu. "Niçin kalkmadın oğlum?" dedi. Sonra cevabını beklemeden biraz eğilerek ilave etti. Ekledi. "Sana bir şey söyleyecektim. Hiç yalnız bulamıyorum ki. Dün seher İkbal'in odasında yalnızca ağladığını görmüş." Ahmet Cemil hayretle annesinin yüzüne baktı. Niçin? Bilmiyorum. Zaten kız gelin olalıdan beri neşesiz. Dün ağlayışı büsbütün zihnime dokundu. Acaba kocasının biraz içkisi olduğundan mı? Vehbi Bey'in akşamcılığı vardı. 15 gün kadar yenilikten itiraz ederek, çekinerek, itiyadını icra etmemişken, içki alışkanlığını terk etmişken. Nihayet bir akşam eve bir şişe fertek. Fertek, o dönemde meşhur bir rakı türü. Rakısı ile gelmişti. Ahmet Cemil'e bundan hiç bahsolunmamıştı. Fakat o birkaç gün içinde bu itiyadı keşfetmiş, birkaç kadeh rakının şu saadet yuvasında bir musibet, bela, zehri hükmünü tutacağını anlamıştı. Bir gün annesinin ağzından bu meseleyi işitince yatağında doğruldu. Ana oğul uzun uzun birbirine baktılar. İkisinin de bu nazar çarpışması arasında İkbal'in ağlayan hayali uçuyordu. İkisi de bu hayal için ağlamaya müheyya, hazır idiler. Birden şu iki aylık gelinin annesinden, kardeşinden gizlediği gözyaşlarının içinde bir derdin saklandığını duymuşlardı. O vakit Ahmet Cemil yavaş yavaş annesini istintak etti, sorguladı. Eniştesinin nasıl bir adam olduğunu görüyordu. Fakat nasıl bir koca olduğunu anlayabilmek için Sabiha Hanım'ın fikrini istedi. Annesi Vehbi Bey'e atfolunabilecek, yöneltilebilecek bir kusur bulamıyordu. Evine devam ediyor. Bir huysuzluğu yok. İkbal'e soğuk bir muamelesi de, davranışı da görülmemiş. İkbal'in ağlayışı biraz içki içinse... Ahmet Cemil pek iyi hissetmişti ki kardeşi Mesut değildir. İzdivacından beri İkbal'in çehresinde dikkate çarpan bir hüzün rengi her türlü şikayet lisanından daha belli idi. Her türlü şikayet ifadesinden daha etkiliydi. Sabiha Hanım iki aydan beri ikinci defa olarak yalnızca konuşmaya fırsat bulduğu oğluna başka bir bahis zemini, konuşma ortamı daha hazırlamıştı. Masraf meselesi de sade senin üzerine kalıyor gibi bir şey Cemil, dedi. Buna Ahmet Cemil dudaklarını bükerek cevap verdi. Ne ehemmiyeti var? Kazandığım yetişmiyor değil ki. Geçen gün İkbal'e aylık olmak üzere 10 mecidiye vermiş. Kız sabahleyin biraz gülerek, sıkılarak parayı bana vermek istedi. Reddettim. O ısrar etti. Nihayet yine onun olmak üzere saklamak için aldım. Fakat bu kadarla devam edecekse... Sabiha Hanım sözünü bitirmedi. Gözlerini oğlunun gözlerine dikti. Ahmet Cemil bu nazardan sıkıldı, gözlerini çevirdi, cevap vermedi. Nefsini her şeyden mahrum etmeye, yoksun bırakmaya alışmamış mıydı? Onun için birkaç mecidiye tasarruf etmekte bir fayda mı var? Seneyi iki kravatla geçirmek, bir iskarpini 6 ay sürüklemek zaten öyle bir sefalet. Yoksulluk, idi ki onu adeta mütelezziz ederdi. Ona keyif verirdi. Artık şu mahrumiyet hayatının acı lezzetinden bir hoş teessür, üzüntü bile duyar olmuştu. Matbaada kaldığı akşamlar idarenin penceresi kenarına ilişip de caddenin hüzün veren tenhalığından mest olarak biraz peynirle francalasını, francala iyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek. Yedikçe kendisinde bir zavallılık bulur, bunda mamum, kederli bir şiir bularak adeta şiir telezzüz ederdi, şiir tadı alırdı. Bu sabah annesiyle şu muhavere konuşma, kalbine sanki bir katre yakıcı zehir damlatmış idi. Orada bir şeyin yandığını, sanki bir noktayı kazıyarak kemirdiğini hissediyordu. Bu sabah İkbal'e tesadüf etmek, rastlamak, emeliyle odasından geç çıktı. Geç kalkmak itiyadında olan eniştesini uyandırmaktan çekinerek merdivenleri yavaş yavaş indi. İkbal daha evvel kalkmıştı, aşağıda karşılaştılar. İzdivacından beri ona karşı Ahmet Cemil yarı siteme benzeyen bir tavır ittihazına, takınmaya lüzum görmüştü. İkbal'de de biraderine, abisine karşı bir mücrim, suçlu gibi gözlerini indirmek, yolundan silinmek, mümkün mertebe az fırsatlarla hitabına maruz olmak gibi bir ihtiras peyda olmuştu. Bir çekingenlik ortaya çıkmıştı. Bu sabah Ahmet Cemil İkbal'e bir şey söylemek istiyormuşçasına baktı. İkbal bir aralık bu nazara mukavemet etmek, karşılık vermek istedi. Sonra belki bir sadmeye tesadüf etmiş, şimşeği andıran bir çarpmaya rastlamış gibi nazarı titredi, gözlerini indirdi. Kardeşinin yalnız şu bakışı, "İkbal, bahtiyar değilsin, anlıyorum," demişti. Gözlerinin bu teessür ifadesini lisanıyla başka tarzda tercüme etmek, söylemek istedi. İkbal, artık seni hiç göremiyorum. Hiç olmazsa bazı sabahlar odama uğrasan ne olur? Şu serzeniş mufassal bir kitap kadar manayı haiz idi. Şu yakınma ayrıntılı yazılmış bir kitap kadar anlamlara sahipti. Bu sade sözle İkbal'i, gözyaşlarını, sırlarını, kırılmış ümitlerinin matemini tutan yeni gelinlere mahsus bütün gizli eylemlerini dökebileceği bir yere davet ediyordu. Demek istiyordu ki, evet ne olur, orada seninle beraber ağlayacak birisini bulurdun. Sen bahtiyar değil misin kardeşim? Bak, senin bahtiyar olmadığını düşündükçe benim ta şuramdan, ciğerimin ta ortasından bir acı şeyin aktığını hissetmiyor musun? O küçük odada senin bütün gizlenmiş dertlerini istiaba kifayet edecek, dertlerini içine almaya yetecek kadar geniş bir yer bulurdun. Neden gizli ağlıyorsun? Madem ki senin ağlanacak şeyin var, niçin beraber ağlamayalım? Evet ne olur, ara sıra kalbinin üzerinde bir sakil, ağır yük hissedip de onu atmaya muhtaç olduğun zamanlar odama uğrasan ne olur? Bugün matbaada Ahmet Cemil, Raci'nin oğlu Nedim'e sahipin kibrit çöpüyle yazılmış gibi iri iri bozuk bozuk yazısını okutturup alıştırmakla meşgul iken Ahmet Şevki Efendi telaşla odanın kapısında göründü. Cemil Bey, Cemil Bey, başını kaldırdı. Gelsene. Ahmet Cemil hayretle kalktı. Ahmet Şevki Efendi odadan mümkün mertebe uzak olmak için onu mürettiphaneye kadar sürükledi, sonra durdu. Sana bir havadis var ama pek şaşılacak bir şey. Biraz kendini topla. Bakayım, topladın mı? İnsanı çıldırtacak bir şey. Şöyle yüzüme bak. Dinliyor musun? Tevfik Efendi evlenmiş. Ahmet Cemil anlamadı. Hangi Tevfik Efendi? Sizin kayınpeder, yani eniştenin babası, bizim müdür Tevfik Efendi. Nasıl? O öksürüklü alil, hastalıklı. Herif evlenmiş mi? Ahmet Şevki Efendi'nin göbeği yerinden sarsıldı. Evet, o öksürüklü alil herif 16 yaşında senin hemşire hanımdan daha küçük bir kızcağızla dün akşam güveye girmiş. Bugün de ikisi birden kahkahayı salıverdiler. Ahmet Cemil onun için telaş ediyormuş. Oğlunu bir an evvel başından salmaktan maksadı varmış dedi. Sonra meselenin gülünç tarafındaki tesir zail olduktan, kalktıktan sonra Ahmet Cemil bu hikayenin asıl mahiyetini duymak istedi. Tevfik Efendi'yi gözünün önüne getirdi, mangalın başında külü eşelerken gördü. Bir an onun hayatıyla yaşadı. bir dakikalık bir zaman zarfında zihni bir efkar sahanlığı, düşünceler yağmuru altında kaldı. Sonra bütün o mülahazaları tefsir edebilecek, bütün o düşünceleri yorumlayabilecek. Yalnız tek bir kelime bulabildi. Hayret dedi. 10. Bu senenin kışı takatini, gücünü tüketen bir sefalet, yoksulluk devresi oldu. Yazın kolayca idare edebildiği derslerine kışın kifayet edemiyordu, yetişemiyordu. Kendisinden ders alan Almanlardan rica ederek ders saatlerini mümkün mertebe elden geldiğince tebdil etti, değiştirdi. Soğukta geceleri matbaada geçirmek mümkün olamayacağından evine gidebilecek kadar erken bitirmek üzere 11'den sonra hemen derslerine başlardı. Fakat yine birden evvel kurtulmak mümkün olmazdı. O vakit henüz tecdit edemediği, yenileyemediği, paltosuna bürünerek mümkün olduğu kadar kalabalık sokaklardan geçmek için bahçe kapısına kadar gelir, oradan dönerek fincancılar yokuşuna kadar gider, çamurlu yokuşun bozuk kenar kaldırımlarından tırmanır, dökmecilerden kıvrılır, nihayet yorulmuş, ıslanmış, bunalmış, çamurlara bulanmış bir halde eve girer, çocuk gibi hüngür hüngür ağlamak isteyerek üzerinden paltosunu, ayağından galoşlarını, ayakkabılarını atar, aç olmakla beraber yemeğe iştah bulmayarak 75 dirhemlik şişesinin ikinci defasını bitirip de yemek için sabırsızlanmaya başlayan eniştesinin içeriden "Hele gelebildin!" nidasına, seslenişine gülmeye çalışarak sofraya otururdu. Eniştesiyle hemen yalnız şu sofrada buluşurlardı. Vehbi Bey'in musahabesi, sohbeti, boş bir dimağdan, beyinden, 150 dirhemlik sekir, sarhoşluk, buharı arasında ne doğabilirse ondan teşekkül ederdi, oluşurdu. Ahmet Cemil'in tamamıyla cahili olduğu kahve hayatına müteallik, kahve hayatıyla ilgili hikayeler, dün sabah millet bahçesinde bilardoda kazandığı muvaffakiyet, başarı, yalnız kendisine eğlendirmek için söz söyleyenlere mahsus kahkahalarla kesik fıkralar, ara sıra yemeğe müteallik, ilişkin, itirazlar, bazen sehere karşı kaba latifeler, soğuk espriler. Bir vakitler Ahmet Cemil de bu sofrada latife ederdi. Fakat o zaman bir latife edildikçe sofranın etrafında handeler, gülücükler uçuşurdu. Şimdi Vehbi Bey'in bir latifesine mukabil, karşılık, Sabiha Hanım'ın simasından zorla kopmuş bir tebessümü, İkbal'in üzüntüden zevcinin, kocasının tuhaflıktan ziyade gülünçlüğüne karşı helecanından mütevellit, yürek çarpıntısından doğan perişan nazarı, seherin her dakika ikide bir de bana ne ilişiyorsun demeye elindeki sahanı sofranın ortasına atıp kaçmaya meyyal, eğilimli, dargın vaz'ı, vaziyeti görülürdü. Yemek yedikten sonra Vehbi Bey İkbal'le odasına çekilirse Ahmet Cemil annesinin yanında kalırdı. Fakat ekseriyet üzere çoğunlukla yemekten sonra uyuyan zevcinden kurtulabildikçe bu yalnızlığa küçük bir zaman için İkbal'in huzuru, varlığı da hayat bahşederdi. Artık İkbal ihtiras, çekingen tavrını bırakmıştı. Kardeşine mümkün mertebe sıkça görünüyordu. Fakat henüz aralarında dert tevdiğine benzer bir kelime teati olunmamış. Dertleşmeye benzer bir şey konuşulmamış idi. İkbal bahtiyar görünmeye çalışıyordu. Fakat bir annenin, bir kardeşin gözünden gizlenemeyen bir hazin renk, "Aldanmayınız, bu nikabım, örtünün altında ben varım," derdi. Bu kış eserine hemen çalışamadı. Derslerinden, yazılarından kurtulabildikçe yegane iştigali, tek uğraşısı, şiirlerini okumaktan ibaret kalırdı. Fakat bahar gelince bütün vücudunu ihata eden kesel ve rehavet, bütün bedenini kaplayan tembellik ve gevşeklik havası sanki güneşin taze hararetiyle tebahur ederek, buharlaşarak sıyrıldı, damarlarının içinde bir cevelan, dolaşım hissetti. Kışın donuk havaları altında teessürleri safhasına donuk nakışlarla intikal eden, üzüntüleri yüzeyine donuk nakışlarla işlenen, adeta uykuda duyguları baharın ılık nefesleriyle dirilip uçuşan kelebekler gibi canlandı. O vakit Ahmet Cemil'in eseri bol bir yağmurdan sonra topraklardan süzle süzle kayacıklar arasında birikmiş küçük bir menba gibi taştı, ufak ufak hamlelerle feveran etti, coştu. Şimdi bu eser büyüyor, tekemmül ediyordu, olgunluğa eriyordu. Ahmet Cemil bütün hayatının meşakkatlerini, sıkıntılarını bu eserin tevlid yazımı lezzetine karşı unuturdu. O sefalet ve mihnetle dolarak, taşarak geçen kıştan sonra eserinin tesliyet, teselli veren hayat nefesiyle bütün yorgunlukları dinlendi. Bütün o zahmetler ondan intişar eden, yayılan, ümit havasına temas edince zail, yok, oldu. Bir aralık Ahmet Cemil eserini tasfiye etmek, bir düzene koymak istedi. Bir hafta mütemadiyen sürekli bununla uğraştı. Müsveddelerini, karalamalarını ayıkladı, noksan bırakılmış yerlerini doldurdu, zevkini ikna edemeyen parçaları mahvetti, ortadan kaldırdı. Nihayet bu bir haftalık uğraşmanın neticesinde küçük bir defter vücuda getirebildi. Ah bu defter, işte bütün hayatının mühim bir ümidi şu küçük defterdeydi. Ahmet Cemil'in sanki senelerden beri ruhuna çöken bir sıklet, ağırlık şu tasfiyeden sonra mündefi oldu, kalktı. 1 Mayıs günü matbaada otururken birdenbire defteri Taksim bahçesinde, bir gün henüz mektepteyken Hüseyin Nazmi ile gidip oturdukları yerde. Boğaz'ın şiirine karşı kendi kendisine okumak istedi. Hemen doğuveren şu arzuya mukavemet edemedi. Karşı koyamadı. Matbaada işini isticali ile alelacele bitirerek çıktı. Tünelden çıktıktan sonra Beyoğlu'nda biraz serseri dolaşmak, mağazaların cam mekanları, vitrinleri önünde gecikerek şurada yeni çıkmış kitapları, ötede kravatlardan, yakalıklardan, mendillerden teşkil edilmiş, oluşturulmuş zarif numunegahları, örnekleri, bir moda mağazasının kumaşlarını, bütün o gönülleri taltif eden, gönle hoş gelen hiçleri seyretmek istedi. Bömarse, Fransız Bartoli kardeşler tarafından Beyoğlu Caddesi Kebir'inde, bugünkü İstiklal Caddesi, kurulmuş olan büyük bir satış mağazası. Önüne gelerek içeriye girdi. Zaten Beyoğlu'ndan işsiz geçtikçe buraya bir kere girip çıkmak adeti idi. Henüz o kadar kalabalık yoktu. İlerledi, çocuk oyuncaklarının yanına kadar geldi. Ellerinde çarpare, müzik ve dansta kullanılan sert cisimden yapılmış bir vurgulu alettir. Daha çok çengi, zenne ve dansözlerin kullandığı bu aletin diğer adı da çalpare olup, halk arasında bozulmuş şekli olan çampara kullanılır. Çampara, başında maili, kırmızı bir külahla gelip geçenlere gülümseyen bir soytarıya bakmakla meşgul iken, arkasından kendisine yabancı olmayan bir tatlı sesin bir nidayı hayretle, şaşkın bir seslenişle "Aa, Cemil Bey!" dediğini işitti. Başını çevirdi, o vakit tayin olunamaz bir sebeple mutat olmayan vukuata tesadüf olununca, her zaman gerçekleşmeyen olaylara rastlanınca, hissedilen raşiye müşabih, titremeye benzer, bir titreyiş vücudunu baştan aşağıya sarstı.